Ayrım 2. Kızılmars Kim? Stanley Robinson. Sayfa 18. Bir grup Arap bir kayanın üstündeki salyangozlar gibi bir meydanda kümelenmiş kahve içiyorlardı. Araplar Mars'a sadece 10 yıl önce gelmiş ama şimdiden hesaba katılmaları gereken bir güç olmuşlardı. Bir sürü paraları vardı ve aralarında bunun da olduğu bir dizi kentin inşası için İsviçrelilerle bir araya gelmişlerdi. Mars'tan hoşlanmışlardı. Suudilerin dediği gibi ıssız çeyrekte soğuk bir gün gibiydi. Dipnot, ıssız çeyrek, Rubül Hal. Arabistan yarımadasında yaklaşık 300 bin kilometre karelik bir çöl. Çöl kurak olan bölgelerde yakın bir tarihte Müslümanlığı kabul eden birkaç göçebe kabile çok eski bir Arap lehçesini konuşur. Deve yetiştiriciliği ve avcılıkla geçinir. Bölgeyi Avrupalılar 1931 yılında keşfetmiş ve ıssız çeyrek diye isimlendirmiştir. Çölün ismi çöl çeyreği bir hilale benzeyişinden gelmektedir. Benzerlikleri öylesine çoktu ki Arapça sözcükler kolayca İngilizceye geçiyordu. Çünkü Arapçanın bu doğal yapı için daha geniş bir sözlüğü vardı. Volkanların çevresindeki en son dik yamaçlar için akabe, büyük engin kumullar için badia, derin kumlar için nefud, milyarlarca yıllık kurumuş nehir yatakları için seyl. İnsanlar Arapçaya geçmenin daha kolay olacağını söylüyorlardı. Frank Araplarla yeteri kadar zaman geçirmiş ve meydandaki adamlar onu gördüklerine sevinmişti. ''Selamün aleyküm'' dediler. O da yanıtladı. ''Merhaba.'' Siyah bıyıkların altında beyaz dişler parıldadı. Her zamanki gibi sadece erkekler ortalıktaydı. Birkaç genç onu arkadaşı Zeyk'in yaşlılarla birlikte oturduğu orta masalardan birine götürdü. ''Biz bu meydana Heyr el-Kıra, Meşa, kentteki kızıl granit açıklık diyeceğiz.'' dedi Zeyk. Pas renkli kaldırım taşlarını gösterdi eliyle. Frank başını sallayarak onayladı. Bunun üzerine ne tür bir taş olduğunu sordular. Arapçayı yeteneğinin sınırlarını zorlayarak ve karşılığında birkaç kahkaha attırarak konuşabildiği kadar konuştu. Ardından orta masaya oturdu ve Şam ya da Kahire'nin bir caddesindeymişçesine kendisini Araplara özgü pahalı kolonyanın serinliğiyle rahatlamış hissederek sakinleşti. Konuşurlarken erkeklerin yüzlerini inceledi. Yabancı bir kültür oldukları şüphesizdi. Sırf Marslı oldukları için değişmeyeceklerdi. Yani John'un vizyonunu yalanlıyorlardı. Düşünceleri Batı düşüncesiyle radikal bir şekilde çatışıyordu. Örneğin kilise ile devletin ayrılması onlar için Batılılarla yönetimsel bir temelde anlaşmalarını olanaksız kılacak kadar yanlıştı. Öylesine ataerkildiler ki kadınlarının bir kısmının okuyup yazamadığı söyleniyordu. Mars'ta okuyup yazamayanlar. Bu da bir işaretti. Bu erkekler de gerçekten de Frank'ın maçoluğu bağladığı tehlikeli bakış vardı. Kadınlarını acımasızca ezen erkeklerin bakışı. Böylece doğal olarak kadınlar da bu durumu yapabildikleri kadar geri yansıtarak oğullarına dehşet saçıyorlardı. Onlar da kendi kadınlarına, onlar da oğullarına, sonuç olarak bu durum iç içe geçmiş aşk ve cinsellik nefretinin bitimsiz bir ölüm sarmalıyla birlikte sonsuza dek sürüp gidiyordu. Yani bir anlamda hepsi çılgındı. Bu da Frank'ın onları sevmesinin nedenlerinden biriydi. Yeni bir güç alanıymış gibi davranarak kesinlikle işine yarayacaklardı. Machiavelli'nin dediği gibi güçlü olan eskileri zayıflatmak için zayıf yeni komşuyu savun. Böylece kahvesini içti ve aşama aşama nazikçe İngilizce konuşmaya geçtiler. Ve bu değişiklikle Frank onların dildeki üstünlüklerini kabul etmekle kalmadı. Konuşmayı daha kolay kontrol etmeye başladı. ''Konuşmaları nasıl buldunuz?'' diye sordu fincanının dibindeki siyah tortuya bakarak.
''John bu ne zamanki gibi?'' diye yanıtladı yaşlı Zeyk. Diğerleri öfkeli bir şekilde güldüler. ''Ne zaman yerel bir Mars kültürü yaratacağız dese sadece buradaki terra kültürlerinin bazılarının öne çıkarılacağını, bazılarının da saldırıya uğrayacağını kastediyor. Gelici olarak sayılan kişiler yıkıma doğru itelenecekler. Bir tür Atatürkçülük.''
''Mars'taki herkesin Amerikalı haline gelmesi gerektiğine inanıyor.'' dedi Necmi adlı biri.
''Neden olmasın?'' dedi Zeyk gülümseyerek. ''Yeryüzünde olan da bu zaten.''
''Hayır.'' dedi Frank. ''Bunu yanlış anlamamalısınız. İnsanlar onun kendi içine kapanmış biri olduğunu söylüyor. Fakat...'' Kendi içine kapanmış o diye bağırdı Necmi. Bir aynalar salonunda yaşıyor. Mars'a eski iyi Amerikan süper kültürünü kurmaya geldiğimize ve sırf bu bir John Boone planı diye herkesin bunu onaylayacağına inanıyor.
Başka insanların da başka fikirleri olduğunu anlamıyor dedi Zeke.
Öyle değil dedi Frank, sadece onların kendisininki kadar anlamlı olmadığını biliyor. Buna güldüler ama daha genç erkeklerin gülüşleri biraz acıydı. Hepsi de gelişlerinden önce Boone'un Birleşmiş Milletler'in Arap yerleşimlerini onaylamasına gizlice karşı çıktığına inanıyordu. Frank neredeyse doğru olan bu inancı güçlendirdi. John yoluna çıkabilecek herhangi bir ideolojiden hoşlanmazdı. Seçilen herkesin mazisinin olabildiğince temiz olmasını isterdi. Buna rağmen Araplar John'un kendilerinden özellikle hoşlanmadığına inanıyordu. Genç Selim el-Hail konuşmak için ağzını açtı ve Frank ona hızlı bir uyarı bakışı attı. Selim dondu, sonra ağzını öfkeyle büzdü. Frank dedi ki o kadar da kötü biri değildir. Yine de doğrusunu söylemek gerekirse onun eğer Amerikalılar ve Ruslar buraya geldiklerinde eski zaman kaşifleri gibi gezegene sahip çıkabilselermiş çok daha iyi olacağını söylediğini duydum. Gülüşler kısa ve tatsızdı. Selim'in omuzları sanki vurulmuş gibi kamburlaşmıştı. Frank omuzlarını silkip gülümsedi ve ellerini açtı. Ama boşuna. Demek istediğim o ne yapabilir ki? Yaşlı zayıf kaşlarını kaldırdı. Görüşler değişir. Chalmers gitmek üzere ayağa kalkarken bir an için Selim'in ısrarlı bakışıyla karşılaştı. Sonra bir yan yola girdi, şehrin 7 ana bulvarını birbirine bağlayan dar sokakların birinde ilerledi. Sokakların büyük bölümü kaldırım taşları ya da çimenle kaplanmıştı. Ama burası açık renkli kaba betondandı. Girinti yapmış bir kapı eşiğinde duraksadı, kapalı bir ayakkabı atölyesinin vitrininden içeri baktı. İri bir çift yürüyüş giysisi botunun üzerinde soluk yansıması belirdi. Görüşler değişir. Evet, birçok insan John Boone'u hafife almıştı. Chalmers'ın kendisi de birçok kez yapmıştı bunu. John'un Beyaz Saray'daki bir görüntüsü geldi aklına. İnançlı bir solcuydu. İsyankar sarı saçları vahşice dalgalanırdı. Başkan söylediklerini onaylar ve yardımcıları bu çarpıcı karizmayla uyumlu çalışmanın en iyi yolunun ne olduğunu düşünürken güneşin oval ofisin camlarını parıldattığı ve onun ellerini kollarını sallayarak odayı arşınladığı bir görüntü. Ah, o günlerde yakındılar. Chalmers ve Boone fikirleriyle Frank ve onları sunuşuyla John neredeyse durdurulamaz bir momentumları vardı. Bunun biraz ötesi raydan çıkmaydı gerçekten. Botların üzerinde Selim el-Hail'in yansıması belirdi. Doğru mu diye sordu. Ne doğru mu dedi Frank hırçınca. Boone Arap karşıtı be. Sen ne düşünüyorsun? Phobos'la cami inşa etme iznini engelleyen o muydu? O güçlü bir adamdır. Genç Suudi'nin yüzü buruştu. Mars'taki en güçlü adam o ve daha da fazlasını istiyor. Kral olmak istiyor. Selim bir elini yumruk yapıp diğerine vurdu. Diğer Araplardan daha ince yapılıydı. Zayıf bir çenesi vardı ve bıyığı küçük bir ağzı çevrediyordu. Sözleşme yakında yenilenecek dedi Frank ve bunun koalisyonu beni bertaraf edecek. Dişlerini sıktı. Planlarının ne olduğunu bilmiyorum ama bu gece anlamaya çalışacağım. Neler olabilir tahmin edebilirsin yine de. Batı ön yargıları kesinlikle. Tüm yerleşimlerin sadece ilk sözleşmeyi imzalayanlar tarafından yapılacağı, kesinleşmediği sürece yeni bir sözleşmeyi onaylamaktan kaçınacaktır. Selim ürperdi ve Frank bastırdı. İstediği bu ve büyük olasılıkla elde edecektir. Çünkü yeni koalisyonu onu her zamankinden de güçlü kılıyor. Bu da imza sahibi olmayanların yerleşimini sona erdirebilir. Konuk bilimciler olacaksınız ya da geri gönderileceksiniz. Selim'in yüzünün camdaki yansıması öfkeyi simgeleyen bir mask gibiydi. Battal, battal diye mırıldanmaktaydı. Çok kötü, çok kötü. Elleri denetiminden çıkmış gibi büküldü ve Kur'an ya da Kamus, Persepolis ya da tavus kuşu tahtı gibi birbiriyle ilgisi olmayan şeyler hakkında öfkeyle bir şeyler mırıldandı. Konuşmanın bir anlamı yok dedi sertçe Chalmers. İş bu noktaya geldiğinde eylem dışında hiçbir şeyin anlamı yoktur. Bu sözler genç Arap'ı duraksattı. Emin değilim diyebildi en sonunda. Frank onu kolundan yakaladı ve adamın bedeninin bir sarsıntı geçirmesini izledi.
Söz ettiğimiz senin halkın, bu gezegenden söz ediyoruz.
Selim'in ağzı bıyığının altında kayboldu. Bir süre sonra konuştu.
Doğru.
Frank hiçbir şey söylemedi. Birlikte vitrine baktılar. Sanki botları inceliyor gibiydiler. Sonunda Frank bir elini kaldırdı.
Bununla yeniden konuşacağım dedi hafifçe. Bu gece, yarın gidiyor. Onunla konuşmaya, anlaşmaya çalışacağım. İşe yarayacağına şüpheliyim. Daha önce hiç yaramadı. Ama deneyeceğim. Sonra buluşmalıyız.
Tamam.
O zaman parkta, en güneydeki patikada, 11 civarı.
Selim başını sallayarak onayladı. Chalmers bir bakışıyla adamı dondurdu.
Konuşmanın bir anlamı yok dedi ters bir tavırla ve yürüyüp gitti.
Chalmers'ın ulaştığı bir sonraki bulvar masaları dışarıya çıkarılmış, barların ya da kuskus ve küçük sosisler satan büfelerin çevresine toplanmış insanlarla kalabalıktı. Araplar ve İsviçreliler tuhaf bir birleşim gibi görünüyor ama iyi kaynaşıyorlardı. Bu gece İsviçrelilerin bazıları bir dairenin kapısından maskeler dağıtıyordu. Belli ki bu Stadtfest'te bir tür Mardi Gras. Onların deyişiyle Fasnacht olarak maskeler, müzik ve her türden sosyal ters yüz oluşlarla kutluyorlardı. Tıpkı evdeyken Basel, Zürich ve Luzern'deki şu çılgın Şubat gecelerinde olduğu gibi. Ani bir dürtüyle Frank de kuyruğa karıştı. Her derin ruhun çevresinde bir maske büyür daima dedi önündeki iki genç kadına. Kibarca onayladılar ve sonra genizden gelen bir Schweizer Deutsch'le hiç yazıya dökülmemiş bir şiveyle Almanlar için bile anlaşılmaz olan özel bir şifreyle sürdürdüler konuşmalarını. Bu da bir başka içine girilemeyen kültürdü. İsviçreliler bazı açılardan Araplardan da zorluydu. İşte diye düşündü Frank, birlikte iyi çalışıyorlardı. Çünkü her ikisi de öylesine kapalıydı ki asla gerçek bir temas sağlamamışlardı. Bir maske, kırmızı taklit mücevherlerle bezenmiş siyah bir surat alırken sıkı bir kahkaha patlattı, maskeyi yüzüne geçirdi. Çakır keyif, sarhoş ve denetimlerini kaybetmek üzere olan bir dizi maskeli kutlayıcı bulvardan aşağıya doğru süzüldü. Bulvar bir kavşakta ortasında bir havuzun güneş renkli suları havaya saçtığı küçük bir meydana açıldı. Havuzun çevresinde bir vurmalı çalgılar ekibi bir kalipso havası çalıyordu. İnsanlar toplanmış dans ediyor ya da bas davulun tok tam tam sesiyle aynı anda havaya sıçrıyorlardı. 100 metre yükseklerinde çadır iskeletindeki bir delikten meydana buz gibi bir hava püskürüyordu. İçinde ışık altında evren pulu parçacıkları gibi ışıldayan minik kar taneleri yüzecek kadar soğuk bir hava. Derken çadırın hemen altında havai fişekler patladı ve kar tanelerinin arasında renkli kıvılcımlar süzüldü. Gün batımı yabancı bir gezegende olduklarını günün herhangi bir anından çok daha fazla belli ediyordu. Işığın eğimi ve kızıllığında bulunan bir şey, milyonlarca yıl boyunca bozkır zihinlerine akan beklentileri hayal kırıklığına uğratacak şekilde tamamen yanlıştı. Bu akşamsa bu görüngünün özellikle gösterişli ve rahatsız edici bir örneğini sunuyordu. Frank gün batımı ışığında gezindi, dönüp kent duvarına doğru ilerledi. Kentin güneyindeki düzlük her birine uzun siyah bir gölgenin eşlik ettiği kayalarla kaplıydı. Kentin güney kapısının beton kemerinin altında durdu. Kimsecikler yoktu. Böylesi şenliklerde sarhoşların dışarı çıkıp yaralanmasını engellemek için kapılar kapalı tutulurdu. Ama Frank itfaiyenin YZ'sinden o günkü acil durum şifresini almıştı ve kimsenin görmediğine emin olunca şifreyi tuşlayıp hızla kilite girdi. Bir yürüyüş giysisi, bot ve başlık giydi, orta ve dış kapılardan geçerek dışarı çıktı. Dışarısı her zamanki gibi aşırı soğuktu ve yürüyüş giysisinin ısıtıcı maddesinin elmas örgüsü giysileri boyunca alev alev yakıyordu. Betonun ve sonra kalker kabuğun üstünde çıtırtılar çıkararak yürüdü. Dipnot, kalker kabuğu, burada kullanılan yer bilim sözcüğü, genelde yalnızca Avustralyalıların kullandığı ve kaliçe, kalış da denilen dupri crust'tır. Gevşek kum rüzgarın önünde doğuya doğru uçuşuyordu. Keyifsizce çevresine baktı. Her yer kayaydı. Milyarlarca kez şiddetli darbelere maruz kalmış bir gezegen. Göktaşları hala düşüyordu. Bir gün bu kentlerden birine çarpacaklardı. Dönüp arkasına baktı. Kent alacakaranlıkta ışıldayan bir akvaryum gibiydi. Hiçbir uyarı olmayacak ama her şey ansızın parçalanacaktı. Duvarlar, araçlar, ağaçlar, gövdeler. Aztekler dünyanın dört yoldan biriyle sona ereceğine inanmıştı. Deprem, yangın, sel ya da gökten düşen jaguarlar. Burada yangın olmaz. Ne deprem ne de sel diye düşündü. Geriye sadece jaguarlar kalıyordu. Alacakaranlık göğü Pavonis Mons'un üstünde koyu bir pembeye bürünmüştü. Doğuya doğru Nikosia'nın çiftliği, yani uzun basık bir sera, kentin kurulduğu yamacın aşağısında uzanıyordu. Bu açıdan baktığında çiftliğin kentin tamamından daha geniş ve yeşil bir ürünle kaplı olduğunu görebiliyordu. Frank Sera'nın dış kilitlerinden birine uzandı ve içeri girdi. Çiftliğin içi sıcaktı. Dışarıdan tam 60 derece ve kentten 15 derece daha sıcaktı. Çiftliğin havası bitkilere göre ayarlanmış, yani CO2 yüklü ve oksijen açısından yetersiz olduğu için başlığını çıkarmamak zorundaydı. Bir tezgahın önünde durup küçük aletler, böcek zehri plakaları, eldivenler ve çantalarla dolu çekmeceleri karıştırdı. Üç küçük plaka aldı, plastik bir torbaya koyup ardından dikkatli yürüyüş giysisinin cebine yerleştirdi. Plakalar akıllı böcek zehirleriydi. Savunma sistemli bitkiler sağlamak için tasarlanmış biyosabotajcılar, onlar hakkında bir şeyler okumuştu ve hayvanlar da organizma için ölümcül olabilecek bir bileşim biliyordu. Yürüyüş giysisinin diğer cebine de bir budama makas koydu. Çakıllı dar patikalar onu uzun arpa ve buğday tarhları arasından kente götürdü. Kente açılan kilide girdi, başlığını çıkardı, yürüyüş giysisi ve botlarından sıyrıldı. Giysinin ceplerindekileri paltosuna aktardı, sonra kentin alt ucuna doğru geri döndü. Burada Araplar böyle bir komşuluk düzeninin bir şehrin sağlığı için kaçınılmaz olduğunda ısrar ederek bir Medine inşa etmişlerdi. Dipnot Medine, bu Arapça sözcük kent anlamına gelmektedir ve medeniyet sözcüğü de oradan türetilmiştir. Bulvarlar daralmıştı ve aralarında Tunus ya da Cezayir haritalarından alınmış veya rastgele yapılmış büklüm büklüm dar yollar uzanıyordu. Bir bulvarın neresinden bakarsanız bakın diğerini göremezdiniz. Tepedeki gökyüzü sadece birbirine yaslanan binaların arasındaki erik ağaçlarının içinden görünürdü. Eğlence kentin banliyölerinde olduğu için binaların arasındaki geçitlerin çoğu boştu. Binaların arasında bir çift kedi geziniyordu. Yeni evlerini araştırmaya çıkmışlardı. Frank cebinden makası çıkardı ve birkaç plastik cama Arapça harflerle kazıdı. Yahudi, Yahudi, Yahudi, Yahudi. Dişlerinin arasından ıslık çalarak yürümeyi sürdürdü. Köşe kafeleri küçük ışık mağaralarıydı. Birbirlerine çarpan şişeler madencilerin çekişleri gibi çınlıyordu. Küçük siyah bir hoparlörün üzerine oturmuş bir Arap elektro gitar çalıyordu. Merkez bulvarı buldu ve üzerinde ilerledi. Ihlamur ve çınar ağaçlarının dalları arasındaki çocuklar birbirlerine Schweitzer Düçe şarkılar haykırıyorlardı. Şarkıların biri İngilizceydi. Bak John Boone'a, gitti Ay'a, yok hızlı araba, gitti Mars'a. Artmaya başlayan kalabalığın içinden küçük dağınık müzik grupları çıkıyordu. Amerikalı amigolar gibi giyinmiş bazı bıyıklı erkekler karmaşık bir kankan dansını ustaca canlandırdı. Oğlanlar küçük plastik davullarını çaldılar, gürültülüydü. Çadır kumaşı sesi emiyor ve bu yüzden krater kubbelerinin altında yankı duyulmuyordu ama yine de gürültülüydü. Yukarıda bulvarın çınar parkına açıldığı yerde küçük bir kalabalığın çevresini sardığı John duruyordu. Chalmers'ın yaklaştığını görüp el salladı. Maskaya rağmen tanımıştı onu. İlk yüz birbirlerini nasıl da tanıyordu. ''Hey Frank'' dedi, ''iyi vakit geçiriyor gibisin.'' ''Öyle'' dedi Frank maskesinin ardından. ''Bu tip şehirleri severim. Ya sen?'' ''Karışık bir türler sürüsü. Mars'ın nasıl da çeşitli kültürler toplamı olduğunu gösteriyor.'' John'ın gülümsemesi kısaydı. Gözleri bulvarın aşağısını tararken kısıldı. ''Böylesi bir yer senin planın için bir dalgalanma değil mi?'' diye doğrudan sordu Frank. Boone'un bakışı ona çevrildi. Etrafındaki kalabalık aralarındaki gerilimin havasını hissederek yavaşça uzaklaştı.
Benim bir planım yok dedi Boone Frank'a.
Haydi yapma, yaptığın konuşmaya ne demeli?
Boone omuzlarını silkti. Onu Maya yazdı.
İkili bir yalan. Maya'nın yazdığı ve John'un ona inanmadığı. Bütün bu yılların ardından bu durum neredeyse bir yabancıyla konuşmak gibiydi. İş başındaki bir politikacıyla.
Haydi John diye huysuzlandı Frank. Onların hepsine de inanıyorsun. Ama bütün bu farklı ulusallıklarla ne yapacaksın? Bütün bu etnik kinler, dinsel düşkünlükler, koalisyonun hepsini birden bastıramaz. Mars'ı kendinize ayıramazsınız John. Burası artık bilimsel bir merkez değil. Sen de bunu gerçekleştirecek sözleşmeyi elde edemeyeceksin.
Biz bunu denemiyoruz.
Öyleyse beni neden bütün konuşmalardan çıkarıyorsun?
Çıkarmıyorum. John yaralanmış gibiydi. Sakinleş Frank. Bunu da hep yaptığımız gibi birlikte atlatacağız. Sakinleş.
Frank eski dostuna aklı karışmış bir halde baktı. Neye inanmalıydı? John'un hakkında nasıl düşüneceğini hiç bilememişti. Frank'i bir sıçrama tahtası gibi kullanışı, böylesine dostça oluşu, başlangıçta müttefikler ve dostlar olarak yola çıkmamışlar mıydı? John'un Maya'ya bakındığını düşündü. Peki nerede o?
Buralarda bir yerlerde dedi Boone kısaca.
Yıllardır Maya hakkında konuşamıyorlardı. Boone sanki bu seni ilgilendirmez demek istercesine sertçe baktı. Sanki Boone için önemli olan her şey yıllar geçtikçe Frank'i ilgilendirmez olmuştu.
Frank tek kelime bile etmeden uzaklaştı.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.